Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Fanilik Üzerine başlıklı yazıyı paylaşacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte buyuruyor ki, hayal kurup üstünlük taslayan ve Yüce Allah'ı unutan kul ne bedbahtır. Zorbalık edip haklara tecavüz eden, yüce kudret ve kuvvet sahibini unutan ne bedbahtır. Gaflete dalarak gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahtır. Azıp taşkınlık gösteren, doğum, ölüm ve ölümden sonrayı unutan kul ne bedbahtır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize sadece ölümden sonraki hayatı haber vermekte kalmıyor, onu unutmamamız için türlü türlü hatırlatmalarda bulunuyor. Çünkü insan yaratılışı icabı peşin olan dünyaya dalıyor, ölümü düşünmüyor. Ölüm hep başkalarının başına gelecek bir şeymiş, kendisi bundan muafmış gibi istek ve hayallerinin peşinde ömür tüketiyor. Zamanımızda sıkça kullanılan bir kelime var, sekülerlik. Bizim gençlerimizin ağzından da duyuyoruz. Dinden uzak bir hayat tarzına sahip olan, dine ve dindarlara karşı hususi bir düşmanlık beslemeyen ama dini yok sayarcasına yaşayan insanlar hakkında seküler biri diyorlar. Bu kelimenin Latince kökeni seculum, hem zaman hem mekanı birlikte ifade eden bir kelimeymiş, şimdi ve burada olmak demekmiş. Bundan üretilen seküler kelimesi de dünyevilik, dünyevileşme için kullanılır olmuş. Din insana hayatın dünya hayatından ibaret olmadığını öğretip hatırlattığı için dini, ölümü ve ölüm ötesini dışlayan, yok sayan zihniyet ve hayat tarzına bu kelimeyle işaret ediliyor. Modernizm ölümü yok saymasa da her türlü etkisini azaltmaya çalışıyor. Geçenlerde karşılaştığım akademik bir çalışmada bu duruma şöyle dikkat çekiliyordu. Artık günlük dilde ölümden varoluşla ilgili bir mesele olarak değil, tıbbi bir problem olarak bahsediliyor. Ölüm kelimesi daha çok önlenebilir ölüm gibi ifadeler içinde geçiyor. Televizyon kanallarında, reklamlarda, sosyal medya paylaşımlarında sürekli sağlık tavsiyeleri yapılıyor. Bunlarda telkin edilen fikir, ilerlemenin bir alameti olarak ölümün mümkün mertebe geciktirilebileceği, yaşlılık döneminin gençmiş gibi geçirilebileceği, genç gibi görünmenin mümkün olduğu. Çoğu insan da ölümü unutarak yaşıyor zaten. Ömrün bir kısmı dünya hayatını kazanmak için eğitimle geçiyor, bir kısmı çalışmakla tüketiliyor. Ahirete hazırlanmak sürekli erteleniyor. Adeta emeklilik zamanlarının oyalanması yerine konuluyor. Halbuki ibadete alışmamış, bunun için ilim okumamış insanın bu yaştan sonra pek de bir şey öğrenmesi, yapması mümkün olmuyor. Hem herkesin o yaşlarını göreceği garanti değil, hem de insanoğlu dünyaya dönük bir hayat yaşayınca emekliliğini de dünyevileşmeyle geçiriyor. Birçok kişi, bir yazlık alayım, keyif süreyim, köyüme döneyim, çok çalıştım, yoruldum, biraz dinleneyim diye hayaller kuruyor. Bazen hayaller kurup dururken hastalıklar başlıyor ve bu sefer de tedavi olayım, iyileşeyim de hayatın tadını çıkarayım derdine düşüyor. Kısacası hayatın her safhası sanki ölüm ve ölümden sonra başlayacak ebedi hayat diye bir gerçek yokmuş gibi yaşanıp tüketiliyor. Birçok kişinin durumu bundan da vahim. Kimileri hırsla dünyaya saldırıyor. İşimi büyütüp zengin olacağım derken borç batağına giriyor. Kimileri kırkından sonra azıyor, ailesini, çoluk çocuğunu yüzüstü bırakıyor. Acaba ömrümden kaç sene kaldı, ahiret için hazırlanmaya vaktim kaldı mı diye düşünmüyor da hep dünyanın kazançlarından ve zevklerinden daha büyük bir pay koparmanın hırsıyla o zamana kadar yapıp ettiği şeyleri de yıkıyor, mahvediyor. Bu şekilde aşırıya kaçan bir uzun yaşama hırsı aslında insanın dünya hayatını da rezil ve perişan ediyor. Hayat şöyle veya böyle geçip gidiyor ve ömür vadesi dolunca hiç beklemediği bir anda ölüm karşısına dikiliveriyor. Rabbimiz bu hataya düşmeyelim diye birçok ayeti kerimede hatırlatıyor. De ki, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, sonunda o mutlaka gelip sizi bulacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı tek tek haber verecektir. Cuma 8. Farkına varmamız gereken bir başka gerçek de şu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında insanlar genellikle daha zor bir hayat yaşıyordu. Sağlığı yerinde, ailesi geniş, akrabaları güçlü, kuvvetli olup malı mülkü de olan bir insan için bile hayat zordu, meşakkatliydi. İnsanların hayatını kazanması, işlerini yürütmesi zordu. Mesela develerle çölleri aşmak, iki büklüm tarlada çalışmak, kendi elleriyle çamur hazırlayıp bina inşa etmek gibi işlerin hepsi insan gücünü zorlayan, riskli ve sıkıntılı işlerdi. Günlük hayatında temel ihtiyaçlarını karşılaması bile hayli zahmetliydi. Bugün sıradan insanların bile yararlanabildiği nice kolaylıklar ve imkanlar yoktu. Hele zevk için yapılan ve tüketilen şeylerin birçoğu yoktu. İnsanlar bugünkü kadar zevk maksatlı bir hayat yaşamıyordu. Ama Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ümmetini daima hayatın zevklerine dalıp gitmemeleri için uyarıyor ve bütün zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın buyurarak ikaz ediyordu. Bugün müminler olarak Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu ikazına çok daha fazla muhtaçız. Çünkü bugün hayat daha kolay, daha zevkli, daha konforlu. Gitgide daha da yeni oyuncaklar, keyifler, zevkler yaygınlaşıyor. Gençleri kıskanmak diye bir tabir var artık. Yanlış zamanda doğmuşuz, şimdi doğsak ne iyiydi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin şu hikmetli sözleri insanoğlunun durumunu çok güzel özetliyor. Eğer bir yere toplanmış bir kalabalığa tellal, bugün akşama kadar yaşayacağım diyebilen varsa, ayağa kalksın diye ilan etse, bir tek kişi bile ayağa kalkamaz. Şaşılacak şeydir ki bu hakikate rağmen bütün halka, her kim ölüme hazırlık yapmışsa, ayağa kalksın diye ilan edilse, yine bir tek kişi bile yerinden kalkamaz. Eski zamanlarda bile şikayet edilen ölümden gaflet hali, bugün her yönden çok daha kıskaca almış müminlerin manevi hayatlarını. Evet, insanoğlunun yaratılışı böyle. Ölümü unutmak, hayata sarılmak nefsimizin en temel duygularından biri. Bu duygu yaşlandıkça azalmıyor üstelik. Tam tersine kökleşiyor, kuvvetleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor. Ademoğlu ihtiyarlarken onda iki şey gençleşir, kuvvetlenir. Mal tutkusu ve tuğli emel, uzun yaşama arzusu ve uzun vadeli hayaller kurmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde iki hususta ikazda bulunuyor. Birincisi, hiç kimse yaşı ilerleyince kendiliğinden dünyadan hevesini alacak da artık tabii olarak ahirete yönelecek zannetmesin. Yani dünyanın faniliğini, asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu hatırda tutup ona göre hayatına bir nizam vermenin hususi bir gayret istediğini hatırlatıyor. Demek ki insan kendiliğinden ahireti hatırlamayı beklememeli, ona ahireti hatırlatan Allah dostlarının sohbetleriyle kalbini daima ihya etmeli. Yoksa bu kalp dünyaya dalıp kendi hakikatini unutuyor. Hadis-i şerifin işaret ettiği hususlardan ikincisi de mal hırsı ve uzun yaşama hırsının ister mümin olsun ister kafir olsun bütün insanlarda mevcut olduğunu ve gittikçe kuvvetlendiğini bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman dünya hayatını esas almak, bununla yetinmek, dünya kazanç ve zevklerine dalıp gitmek hep kafirlerin sıfatı olarak bildirilir. Çünkü onlarda bu sıfatlar o kadar yerleşmiştir ki onlar ahireti tamamen inkar etmişlerdir. Müminlere de onların haline benzememeleri, onların büyük pişmanlık çekeceklerini unutmamaları için ikazda bulunulur. Elif, Lam, Ra. Bunlar Kur'an'ın apaçık ayetleridir. Zaman olacak inkar edenler, keşke biz de Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. bırak onları. Yesinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalıya dursun. Elbet yakında bilecekler. Hicr 1-3. Rabbimiz gazap ettiği, beğenmediği, razı olmadığı mezmum sıfatları her ne kadar kafirler, münafıklar ve müşrikler üzerinden örnekler vererek anlatsa da bunlardan müminlerin de sakınması lazımdır. Çünkü nefsini iyice tezkiye edip kalbine marifetullah ve muhabbetullahı yerleştirinceye kadar müminler de nefsin bu huylarıyla imtihan halindedir. Hep arzu edilen ömrün uzaması acaba o kadar hayırlı bir şey mi? Aslında ömrün uzun olması da kısa olması da birer imtihandır. Beklemediği kadar erken bir zamanda ölmek de uzun yaşayıp ihtiyarlığın sıkıntılarından şikayet etmeden ve kimseyi bıktırmadan sabretmek de birer imtihandır. Bizim için hangisinin seçildiğini bilmiyoruz ama hepsine hazır olmalıyız. Elbette Allah Zülcelal bir kişiye uzun ömür takdir etmişse, o da bu ömrü güzelce değerlendirmişse bu güzel bir şeydir. Uzun bir ömrü olan kişinin bu ömrü sağlıklı olarak kimseye yük olmadan, aksine iyilik ve hizmetlerle değerlendirmeyi arzu etmesinde bir sakınca yoktur. Ama ömrümüzün ne kadar olduğunu da bilmediğimize göre her an ölümün kapımızı çalabileceğini unutmamak icap eder. İnsan ölümü hiç aklına getirmeden yaşıyorsa, velev ki ömrü 80 veya 90 yıl olsun, onunla yapacağı hayırlı bir amel olmadıktan sonra ne fark edecek? Allah Zülcelal bizleri yarın ölecekmiş gibi ahirete hazırlanan, dünya işlerini de hep ahiret hesabını düşünerek idare eden kullarından eylesin. Ömrümüz ne kadar olursa olsun, Allah Zülcelal en güzel şekilde kulluk yapmayı, rızasını kazanmayı, affedilenlerden olmayı nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin imzalı Fanilik Üzerine başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam ilk olarak. Ve şimdi de Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Ölüm İlmihali başlıklı yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Fıkıh ve ölüm. Fıkıh ve ilmihal ölümü de içine alır mı? Bir insan namaz kılacaksa namazın fıkhını bilmekle mükelleftir. Oruç, zekat, evlilik, ticaret hepsi böyle. Hepimiz öleceğiz. Bir gün uhrevi yolculuğumuza çıkacağız. Oranın fıkhını da bilmek boynumuzun borcudur. Bazen duyuyoruz, bir din kültürü öğretmeni öğrencilerine ölümle alakalı bir husus anlatıyor veya bir video seyrettiriyor, hemen kimilerinden bir tepki geliyor. Ehli dünya, ölümden, ahiretten, kabirden, sualden ve mahşerden bahsedilmesin istiyor. Müslüman içinse bilakis ölüm ve ötesine dair mevzular onun iman esaslarından biridir. Ölüm, hayatta o kadar iç içe ki Rabbimiz Mülk suresinin 2. ayetinde hayatı ve ölümü yarattım demiyor, ölümü ve hayatı yarattım buyuruyor. Bazı alimlerimiz ölümün bu şekilde önce zikredilmesini şu manidar tefsirle izah etmişler. Şu içinde bulunduğumuz hayat ölümlü bir hayattır. Ona ölüm dense muvafıktır. Allah önce bize bu ölümlü hayatı veriyor, sonra ölümün öldüğü gerçek hayatla bizleri buluşturuyor. Yani şu dünyada aslında biz ölümü yaşıyoruz. İşler sonlarıyla değerlendirilir. Bu hayat ölümle sona eriyor. Bu hayatın değerlendirme ölçüsü nasıl öldüğümüz, hangi hal, hangi kalbi vaziyet, hangi birikimle vefat ettiğimiz. Bu sebeple Hazreti Yusuf, benim canımı Müslüman olarak al diye dua ediyor. Hazreti Yakup evlatlarına, aman Müslüman olarak ölmeye bakın diye vasiyet ediyor. Ali İmran suresinde salih müminlerin duası arasında bizim canımızı salihlerle beraber al niyazı geçiyor. Ölüm her an bizlere şah damarımızdan yakındır. Dolayısıyla ölümün ahkamını bilmek durumundayız. Ölüm nedir? Ölüm ruhun cesetten ayrılmasıdır. Bir başka ifadeyle ruhun ceset üzerindeki vazifesinin sona ermesidir. Hayatın seviyeleri vardır. Dünya hayatı, ruh ve ceset beraberliği içindeki bir hayat seviyesidir. İki alem vardır. Emir alemi, halk alemi. Cenab-ı Hakk'ın kün, ol emriyle her şey var olur. İrci'i, dön deyince de ruh Rabbine döner. Emir aleminde her şey Allah Teala'nın talimatlarından ibarettir. Sebeplere bağlı değildir. Lakin biz halk aleminde, yaratılmışlar alemindeyiz. Orada doğum da, ölüm de bir takım sebeplerin neticesiymiş gibi görünür. Halk aleminde ruhu göremediğimiz için onun ceset üzerindeki fonksiyonu sona erince cesedin hareketsiz kalmasına ölüm diyoruz. Halbuki bu esnada ruh yok olmuş, ölmüş değildir. Ruh canlıdır. Melekül Mevt, Azrail tarafından kabzolunmuş ve berzah alemindeki mekanına götürülmektedir. Buna göre ölüm bir intikalden ibarettir. Dünya hayatından berzah alemine bir intikal. Berzah alemi, kulun dünya hayatına göre ya cennet gibidir ya cehennem gibidir. Kıyametten sonra ruh için yeniden bir ceset yaratılır ve ruh yeni ve ebedi konağına kavuşur. Dünyadaki ruh ve ceset beraberliği gibi tam bir hayatiyete döner. Akla şu sual gelir: ruh nedir? Materyalistler, yani dünyada her şeyi maddi varlığıyla değerlendirenler, ruhu göremedikleri için inkar ederler. Ölüm onlara göre şuurun kapanmasından ve bedenin sonsuza kadar yok olmasından ibarettir. Halbuki bir Müslüman, başta Rabbi olmak üzere melek, cin gibi gözüyle göremediği varlıkların mevcudiyetine iman eder. Ruh da böyle latif bir varlıktır. Abdullah İbn Abbas ve Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhum efendilerimizden rivayet edildiğine göre, doğrudan Yahudiler veya Yahudilerin akıl vermesiyle müşrikler Peygamber Efendimiz'e ruhu sordular. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu: ey Habibim, sana ruhu sorarlar. Ruhtan bahsetmeni senden isterler. De ki, ruh Rabbimin emrindendir ve siz ilimden ancak çok az bir miktara sahipsiniz. Size çok az bir miktar ilim verilmiştir. Yukarıda zikrettiğimiz üzere emir alemini insanoğlu telakki edemez. Bizim ilim, marifet ve fen bilgilerimiz, beş duyumuz, müşahede ve tecrübelerimiz, akılla ölçüp tartmamız gibi vasıtalara dayanır. Bunların hepsi halk aleminde işe yarayan araçlardır. Kayba ait ruh, melek ve benzeri hususlarda tefekkürün, araştırmanın, gözlem ve deneyin bir faydası olmaz. İnsan ruhu çok değerli, çok aziz, çok kutsi bir varlıktır. Cenab-ı Allah bu ruhun büyüklüğünü, azametini, şerefini göstermez sadedinde ruhu kendisine izafe etmektedir. Birçok ayeti kerimede ona, insana ruhumdan üfledim buyurmaktadır. Bu ruhum ifadesi bazen yanlış anlaşılabiliyor. Yani Allah ruhumdan üfledim derken kendisinden bir parçayı insana verdiğini anlamı bazıları tarafından çıkarabiliyor. Bu çok yanlış bir mana olur. Nasıl biz kalemimle yazdım, kitabımdan okudum dediğimiz zaman kalem bizden bir parça değilse, kitap bizden bir parça değilse, Cenab-ı Allah da ruhumdan üfledim dediği zaman kendime izafe ettiğim, yarattığım, bana ait olan, benim mülküm olan bir ruhtan üfledim demektedir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şey Allah'a aittir. Burada bu izafet, yani benim ruhum ifadesi, fazilet atfetmek anlamınadır. Kulum demesi de böyledir. Herkes Allah'ın kuludur. Lakin bu izafet bir şeref ve kıymet ifadesi olarak kabul edilir. Aksi halde Cenab-ı Hakk'ı da ruh ve cesetten teşekkür eden bir varlık gibi düşünmek söz konusu olur ki, muhalefetül lil havadis, yani yaratılmışlara benzememek prensibine aykırı düşer. Cenab-ı Hak cüzlere ayrılan bir varlık değildir. Bu anlayışlar hep şirke kapı aralamıştır. Mesela Hristiyanlar Hz. İsa'yı haşa Allah'ın bir parçası, oğlu olarak görme sapıklığına bu kapıdan girmişlerdir. İnsan ruhu diğer hayvanların ruhundan farklı, çok üstün meziyetleri olan değerli ve aziz bir yapıya sahiptir. Bu ruh ilahi feyizlerin ve ilahi marifetlerin deposu olmaya imani hakikatleri algılayabilmeye müsait bir yapıdadır. Bu yapısıyla insan ruhu Allah'ın emirlerine muhatap olabilme kıvamındadır. Allah'ın emirleri, yasakları, İslami edepler ve yüce ahlak hep bu ruha yönelik olan hususlardır. İşin fıkı ve ilmihali daha fazla ilgilendiren tarafına gelelim. Terazinin iki kefesi gibi. Dedik ki, insan dediğimiz bu varlık halk alemi ve emir aleminden ortak olarak meydana gelmiş bir yapıdadır. Bunlardan hangisini beslerseniz öbürünü zayıf düşürürsünüz. Yani eğer siz insandaki halk alemi tarafını, yani onun maddi bünyesini, yemesini, içmesini, beslenmesini, giyinmesini ne kadar fazlaca kuvvetlendirirseniz, o ölçüde emir alemiyle olan irtibatını zayıflatırsınız. Ama bunun aksine insan bir takım riyazatlarla bedenini açlığa alıştırır, ibadetlerle meşgul ederse, Allah'ın emrettiği razı olduğu amelleri yaparsa, o zaman ruhu bir hiffet ve letafet kazanır, huzur hisseder, lezzet duymaya başlar ve inmiş olduğu bu süfli alemin aksine gelmiş olduğu o yüce makamlara doğru bir yükseliş yaşar. Tasavvufun da aslında maksadı bizim bu halk tarafımızda olan münasebetimizi asgari seviyeye indirip emir alemiyle olan irtibatımızı yükseltmektir. Eğer bunun aksini yaparsak, yemeye, içmeye dalar, nefsimizin arzularını yerine getirmekte meşgul olur, uyur, rahatımıza düşkün olur, vücudumuzu memnun edecek lezzetlerin içerisine girersek, ruhumuza bir ağırlaşma meydana gelir ve artık bu ruh yeryüzüne süfli aleme yapışıp kalır. Her ikisine birer misal verelim. Ruhanileşen insan. Rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabından Harise'ye, "Ey Harise, nasıl sabahladın?" diye sordu. Harise radıyallahu anh, hakiki bir mümin olarak cevabını verdi. Bu defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Harise, her hal ve hakikatin bir ispatı vardır. Senin imanının hakikatinin ispatı nedir?" buyurdu. Harise radıyallahu anh, "Ya Resulallah, dünyadan el etek çekince, gündüzlerim susuz, gecelerim uykusuz hale geldi. Rabbimin arşını açıkça görür gibi oldum. Birbirlerini ziyaret eden cennet ehliyle, yek diğerine düşman kesilen cehennem ehlini görür gibiyim." dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Tamam ya Harise, bu halini muhafaza et. Sen Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir kimsesin." buyurdu. Bunun tam karşısında da kafirlerin ve fasıkların durumu söz konusu. Bel'am bin Bağura'dan bahseden ayetler çok manidar. Dünyaya kazık çakan insan. Onlara kendisine ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan, o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat, belki düşünürler. Evet, dünyaya kazık çakan, çakacağını zanneden Bel'am'ın feci akıbeti. Dünya menfaati sebebiyle manevi dereceleri kaybetti. Diğer tarafta ruhunu besleyen Harise radıyallahu anh, açlık, susuzluk ve uyku gibi en temel bedeni ihtiyaçları bile adeta hissetmez hale geliyor. Ölüm fıkı demişken bir iki hususu da ifade edip bitirelim. Ölümü Allah takdir eder. Kişinin intihar etmesi haramdır. Ölümü temenni etmek de doğru değildir. Dünya ahiretin tarlasıdır. Hadis-i şerifte buyrulur. İnsanların en kârlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır. Ağır ve tedavisiz hastalıklarda çok ızdırap çeken kişilerin doktordan kendisini öldürmesini talep etmesi, uygulaması batıda bazı yerlerde uygulanıyor. İslam'da elbette bu da caiz değildir. Tabii ki ızdırapların dindirilmesi için morfin vermek, hatta hastayı geçici komaya sokmak gibi durumlar caiz, hatta gerekli olabilir. böyle bir durumda kişi ölümü temenni edebilir mi? Hadis-i şerif edepli bir dua öğretiyor. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Ölünün amel defteri kapanır mı? Ölen kişinin amel defteri kapanıyor ama Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. Cenab-ı Hak bizlere ahireti kazandıran bir hayat yaşatsın. Hayırlı bir ölümle son nefesimizi verdirsin. Berzah ve mahşer aleminde kurtuluşa erenlerden eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de son olarak bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2024 sayısında yer alan Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Ölüm İlmi Hali başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.